Medyascope'dan herkese merhaba. Bugün Meraklısına Bilim'de 2018 PISA sonuçlarını konuşacağız. Konuklarımız Rıfat Okçabol ve Sami Gülgöz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Aslında PISA'nın ne olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Her sene sürekli haberlerde çıkıyor. Ben şöyle bir tanıtım yapayım izleyicilerimiz için. Bu sene 79 tane katılımcı ülke var ve 15 yaş grubu alınıyor, teste tabi tutuluyor. 32 milyon öğrenci temsilinin 600 bin tane öğrenci var bu testin içinde. OECD hazırlıyor raporu. Şimdi bu raporun, her sene dediğim gibi konuşuyoruz, sürekli puanlarımız düşük çıkıyor, böyle bir durumumuz var. Bu PISA sonuçlarını ölçerken hangi ölçütleri baz alıyoruz ve bu ölçütler bize neyi anlatıyor? Neye göre öğrencileri ölçüyoruz?
Yani şimdi burada üç alanda test yapılıyor. Bir tanesi bunların okuma, bir tanesi matematik, bir tanesi fen. Standart testlerden farklı olarak burada okumada da, matematikte de, fende de, üçünde de bir noktada akıl yürütme becerilerini de ölçmeye çalışan testler bunlar. Bir kere çoktan alışılagelmiş, çoktan seçmeli sınavlar değil bunlar. Gayet öğrencinin kafa yorması gereken, değişik bilgileri bir araya getirmesi gereken ve ondan sonra da akıl yürüterek açık uçlu bir soruya cevap vermesi gereken durumlar. Ve burada değişik soru türleri var. Değişik soru türleri değişik zorluklara tekabül ediyor ve bu değişik zorlukların içinden çocukların nasıl çıktığı, bu öğrencilerin, 10. sınıf öğrencilerinin, 15 yaş öğrencilerinin nasıl çıktığına bakılıyor. Ve burada bakılan iki şey var aslında. Bir tanesi o çözüme ulaşıp ulaşmadığı, bir de çözüm yolu. Nasıl bu çözüme ulaşmaya çalıştı. Ve dolayısıyla kapsamlı bir değerlendirme. Standart bir değerlendirme ama kapsamlı bir değerlendirme.
Bu her üç alanda okuma becerisi, fen becerisi ve matematik becerisinde, matematikte galiba 6 beceri düzeyi var. Bazı matematikte 5 de, diğerlerinde 6 beceri düzeyi var. Dolayısıyla çok alt düzeydeki beceriden üst düzeydeki beceriye kadar 6 farklı düzeyde ölçme yapıyorlar. Ve özellikle Türkiye'nin bu farklı düzeylerdeki performansı zaten Türkiye'nin ne durumda olduğunu bir başka göstergesi oluyor. Şimdi bu ölçümlerle ilgili sanırım bakanlık yanlış bir izlenim topluma yansıtıyor. Başarılıyız diye yansıtıyor. Gerçekten de raporda tüm ülkeler içinde en yüksek 2015'e göre puanında en yüksek artış olan ülkelerden ikinci Türkiye. Ama bu yükseklik Türkiye'nin başarısını göstermiyor. Bu yükseklik 2015'ten önceki 2002'deki, 2009'daki başarıyı yakaladığımızı gösteriyor. Ama diğer ülkelerin böylesine bir önceki ölçüme göre, 2015'e göre artmadığı için biz başarılı görünüyoruz. Sahte bir başarı çünkü gerçekte bir başarı durumu yok. İkinci OECD raporunda belki bakanlık, o bilmiyorum ama onu da gündeme getirmiştir. Öğrenci sayısı arttı diyor OECD raporu. Olumlu. Ama bu olumluluk yasayla biz zaten 2012'de zorunlu yaptık şeyi. 12 yılı zorunluluk yaptı.
Evet, yani
o zorunluluğun getirdiği bir artış.
8 yıl zorunlu eğitim ortaya çıktıktan sonra özellikle öğrenci sayılarında zaten artış oldu. Dolayısıyla hani kalkıp da bunu hani öğrenci sayısı arttı diye
başarı
çok
değil.
Zaten öyle olmak zorunda. Şeye de bakarsanız, hocamın söylediği artışa bakarsanız, zaten ortalama artışa bakarsanız, yani 2003'ten 2009'dan hangi noktada başladıysa ortalama artışa bakarsanız.
İşte şey, ortalamalar. Birinci tablo.
Bu ortalamalarla ilgili tabloları alabilir miyiz, son gönderdiklerim?
Ortalama artış yani ikişer, dörder puandan ibaret. Yani ortalama olarak bakıldığında. Çünkü sonuçta son yıl, 2015 yılında nedenini açıklamanın biraz zor olduğu müthiş bir düşüş yaşanmış. bunu değişik şekillerde açıklamaya çalışanlar var. Ama hiçbiri çok net bir açıklama değil açıkçası. Dolayısıyla tam olarak bilemiyoruz ama o çok büyük bir düşüş ki 25-30 puanlık bir düşüş. Birdenbire evet orada da gördüğünüz gibi yani 2012'de Fen'de 463 puan olan şey birdenbire 425'e düşünce şimdi tekrar 468 düzeyine çıkmak çok büyük bir başarıymış gibi gözüküyor ama aslında değil. Yani sonuçta 2012'nin düzeyini yakalamış oluyoruz sadece.
Bence yani eklemek durumundayım. 2012'den 2015'e düşüş çok anlamlı bir düşüş var gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız 2012 şey 4+4 yasasının geldiği, iki tane zorunlu din dersinin konduğu, üçüncü bir din dersinin seçmeli olarak konduğu ama topluma zorunlu olarak dayatıldığı dönem ve de bütün liselerin kapatıldığı, genel liselerin, kapatılan liselerin büyük bir bölümünün İmam Hatip'e dönüştürüldüğü, İmam Hatip furyasının arttığı bir dönem. Dolayısıyla o düşüşün somut nedenlerinden biri bu değişim. Yani açıkçası eğitimin dincileşmesi. Ama şimdiki artışı da o dincileşmeyle ilişkilendirirsek ben şöyle yorumluyorum. Şimdi gazetelerde okuyoruz. Son zamanlarda İmam Hatip talebi azaldı. Boş olan İmam Hatipler var. Dolayısıyla hem İmam Hatip talebi azaldı hem öğrencilerin o seçmeli dersleri alma oranı azaldı. Onun etkisi. İkincisi de zaten bir başarı yok. Bakarsanız oraya 2009'un rakamlarına yaklaşmışız. Yani 9-10 yıl öncenin başarısına yaklaşmışız. Onu başarı olarak görmek ancak olmayan bir başarıyı başarı diye sunan iktidarlar için makbul bir şey. Yoksa somut olarak bir başarı yok. Üstelik bu rakamlar her 3 alanda da OECD ortalamalarının altında. Anlamlı bir şekilde altında. Biz 2003'ten beri sürekli olarak OECD'nin ortalamanın altındayız. Nasıl başarı olacak?
Şimdi tabii burada önemli bir hani göz önünde bulundurmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi bu açıklamaları yapmak çok kolay değil. Yani neden 2018'e geldiğimizde bu puanlar arttı ben kolay bir şekilde açıklayamıyorum. Açıklayamamamın nedeni de bu 2018'de 10. sınıfta olan öğrenci 2009'da 2008'de okula girdi. 2008'den 2019'a kadar, 2018'e kadar ya da 2018 yılına kadar bu süre zarfında neredeyse eğitimde her yıl önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin etkilerinin hiçbirinin tam olarak görmek ve anlamak mümkün değil. Yani bir şekilde orada biz bu değişiklik, bir de özellikle de bu çocuklara yapılan bu değişikliklerin ciddi bir şekilde onların eğitimini olumsuz etkileyebileceğini de düşünmek mümkün. Dolayısıyla biz hani öyle bir sistematik bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor ki bir şeyin bir müdahalenin etkisini görmek için ya pilot okullarda bunu yapacağız, etkiyi göreceğiz ya da sadece bir değişiklikle yetineceğiz ve onun etkisini göreceğiz ama birdenbire her sene bir değişiklik yaptığımızda bu artışın ya da düşüşün neden kaynaklandığını tam olarak görmek mümkün olmayacaktır.
Ben de katılıyorum. Üstelik yani 2015 en son PISA şeyi, 2015'ten bu yana hem liseye geçiş sınavları var hem üniversiteye geçiş sınavları var. Ve o sınavlarda baktığınızda ortalama başarı düşük. Herkes yakınıyor. Hı hı. Şimdi ulusal sınavlarda başarısız olan bir toplum, uluslararası sınavda ki eleştirel düşünmeyi, anlamayı, yorum yapmayı, sonuca varmayı, sorun çözmeyi ile ilişkili sınavlarda başarılı olması zaten imkansız. Dolayısıyla bu başarı değil. Onu bir kere bir daha söyleyeyim. Yani 2018 başarı değil. Ama geçmişe göre yani 2015'e göre yüksek. Bu yüksekliği açıklamak zor. Katılıyorum. Bir şeye de bakmak lazım. Yani şu anda bilmediğimiz bir şey var. O da Örneklem. Hangi evet. okullar girdi?
Çünkü 186 okul var ki Türkiye gibi nüfusu bu kadar genç olan bir ülke için çok az bir sayı ve sadece 7000'e yakın öğrenci katılmış.
Şimdi 15 yaş grubu, okullaşmış 15 Hı-hı. yaş grubu 1.038.000-1.039.000 öğrenci.
Ve sadece 6890 öğrenci üzerinde
evet.
test yapılmış.
Ya bu çok çarpıcı düşüklükte Hı-hı. bir örneklem grubu. Yani hani böyle bir örneklemin temsili bir örneklem olarak kabul edilmesi pek mümkün değil. Bir de şaşırtan ülkeler arasında çok büyük oran farkları var değil mi?
Evet. Yani, şimdi mesela Türkiye'de 1 milyona yakın öğrenci hı. hedef kitle, 15 yaş grubu. Bunun 6 bininiz örnekleme girmiş. İzlanda 4.200 hedef kitle, bunun 3.900 kadarı örnekleme girmiş. Benzer şekilde İspanya orada var.
Evet.
Orada var. İspanya 454.000 hedef kitle, 434.000 hedef kitle 35.000'e girmiş. Bir başka nokta, şimdi bakın orada Türkiye 35, yok Türkiye kaç? 43. 43.000. Bakın çıkarılmış, yani örnekleme girmiş ama şeye test uygulanmamış öğrenci sayısı 43.000. Korkunç bir rakam. Bu rakam ne ben bilemiyorum. Yani kimler çıkarıldı? Belki bilemiyoruz. Belki sınavlarda düşük not alma olasılığı olan okullar çıkarıldı. Bilemiyorum ama dikkat edin rakamlara. İzlanda 35,
neredeyse
İspanya
tamamı girmiş zaten.
İspanya 2000. Bizim 3'te birimizden daha az fark ama 20'de birimizden fazla bizde çıkmış. O da insanı şüpheye düşürüyor.
Yani sonuç aslında daha da düşük olabilir.
Tabii bu dağılımlar yani Hı-hı. bazı ülkelerin örneklem sayılarının Hı-hı. çok büyük olması, bazı ülkelerin çok düşük olması esasında o OECD'nin
önemli bir hatası tabii yani
evet,
bir yandan.
İnsan güvenmeyi azaltıyor. Evet.
Çünkü yani buraya baktığınız zaman bu istatistiklere İspanya'nın öğrenci sayısı bizim yarımız kadar ama öte yandan örneklem grubu 5-6 katı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir farklılık yaratacaktır.
Bir nokta daha var tam bu konuda. Şimdi birkaç tane ülke var. 11. sınıf çoğunluk yani %86'sı, %95'i İngiltere ve bir ülke daha Yeni Zelanda. 11. sınıf, sonra Türkiye'ye geliyor 10. sınıf. %78.8'i 10. sınıf öğrencisi. Başka ülkelerde daha düşük sınıf öğrencileri de var. Dolayısıyla bizim örneklemi tekrar vurguluyorum. %78'i, %80 kadarı 10. sınıf. Bu ne demek? 9. sınıf pek yok. 8. sınıf pek yok. 7. sınıf pek yok. Dolayısıyla diğer OECD ülkeleri öğrencilerine göre bizimkiler daha fazla okul görmüş öğrenciler. Başarıları normal olarak fazla olması lazım ama yine de başarımız 2009'un başarısı.
Aslında onunla ilgili başka bir istatistik daha var baktığınız zaman raporlara. Türkiye'de öğrencinin okulda kalma saati, yani eğitimde geçirdiği saat oldukça yüksek diğer ülkelere göre. Fakat bu bizi daha başarılı kılmıyor. Yani çok sayıda saati okulda geçirmesine rağmen öğrenci eğitimden bir kazanımı yok. Yani aslında bir etkinlik ölçümü yapılsa, ne derece etkin bir öğrenme söz konusu olsa süre içinde diye bakılsa, Türkiye bayağı düşük çıkacak olan ülkelerden bir tanesi olarak görülüyor.
Bir de bir şey daha var. Tabii. Maalesef 2013'te galiba, 2013'te bu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yönetmeliğinden eleştiren, araştıran, düşünen öğrenci yetiştirme maddesini çıkardı. Şimdi sistem eleştiren, yaklaşan öğrenciden kaçıyor. Düşünen, soran, araştıran. Yani bizim başarılı olmamız zaten niye bekliyoruz ki? Yani duayla başarılı olabiliriz belki.
Şey de tabii, PISA'nın da en çok ölçtüğü şeylerden bir tanesi sorgulayıcı, düşünen ve tartışan öğrenci biçimi olduğu için burada PISA'ya karşı bir şey yapıyor gibi oluyoruz eğitim sistemimizde.
Kendi şeyimizi kesiyoruz, bacağımızı kesiyoruz.
Bütün bu koşullara rağmen de iyi, fena değil.
Neremiz?
Türkiye'nin kendi içindeki durumuna dönelim diyorum bir de. Şöyle bir sonuç çıkmış. Bizim üst gelir grubu ve alt gelir grubundaki başarı aslında bununla
evet.
entegre edilmiş gibi. Sosyoekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda OECD ortalamasının üstündeyiz. Bize sosyoekonomik farklılıklar başarı daha az etkili gibi bir sonuç çıkmış. Bu ne kadar sizce doğru, ne kadar gerçeği yansıtıyor ve şunu da sormak istiyorum. Bu sosyoekonomik farklılıklarla birlikte bizde cinsiyet farklılığı da çok önemli eğitimde. Öğrencilerin eğitim almasında, başarılarında, özgüvenlerinde vesaire. Bunun hakkında ne söyleyebiliriz? Bu bize ne anlatıyor?
Yani şimdi sosyoekonomik düzeyde üst ve alt sosyoekonomik düzeyler arasındaki farklılık Türkiye'de 76 puan olarak çıkmış ortalama olarak. 76 puan, OECD ortalaması ise 89 puan. Yani sonuçta OECD ortalamasına yaklaşan ama onun altında kalan bir farklılık. Bu ne demek? Üst düzey, üst sosyoekonomik düzey ile alt sosyoekonomik düzey arasındaki farklılık OECD ortalamasının altında. Buradaki temel analizler tam olarak yapılmış değil. O açıdan çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Yani bu ne demektir? Bu alt sosyoekonomik düzeyin eğitimde yukarıya doğru itilmişliği mi yoksa üst sosyoekonomik düzeyin yeterince başarılı olmamasından dolayı mı farklar dar? Onu çok bilemiyoruz. Buradaki temel sorulardan bir tanesi tabii bu sosyoekonomik düzeylerin nasıl belirlendiği, okul temelinde belirlendiğini tahmin ediyoruz. Okulun bulunduğu bölge temelinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun sağladığı verilerden yola çıkarak belirlendiğini tahmin ediyoruz. Bu da çok kabaca bir bilgi verecektir ama kabaca olacaktır. Yani Türkiye gibi özellikle hani mahallelerin çok farklılaşmadığı yerlerde bu çok fazla bilgi vermeyebilir ama yine de elimizdeki en iyi bilgi odur. Burada tabii bakmamız gereken mesele bunu daha çok okumada görüyoruz. Yani matematik ve fen konusunda bu bilgiler çok açık değil. Onları göremedim en azından ben. Okumada 76 puanlık bir fark görüyoruz. Buna bakıldığında aslında okumanın en düşük fark göstermesi gereken boyutlardan biri olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Yani matematik ve fene...
gösterelim mi? Bununla ilgili bir grafik hazırlamışsınız.
Evet.
Bu kişisel özellikler ve puanlardaki farklar isimli bir grafik var. Onu alabilirsek.
Burada evet sağdan ikinci grafik onu gösteriyor. Yani ülkelerin her biri yuvarlak bir ülkeyi temsil ediyor. Orada kırmızı olan 76 puanlık Türkiye 89'da OECD ortalamasını gösteriyor. Yani aslında diğer meselelere de aynı bağlamda değinirsek yani sol taraftaki 3 grafiğe bakarsak orada da cinsiyet farkları gözüküyor. Bu yani zaten bildiğimiz çok da bizi şaşırtan bir sonuç değil. Bütün ülkelerde kız çocuklarının okuma performansının daha yüksek olduğunu görürüz. Zaten OECD ortalaması da 30 puan kız çocukların daha yüksek puan aldığı. Türkiye'de de bu 25 puan olarak gerçekleşmiş. Kız çocukları 25 puan erkeklerin önünde. Matematikte yine OECD ortalamasının tam üstünde Türkiye. O da şöyle, erkek çocuklar 5 puan kadar kız çocukların önünde. Çok önemli bir fark değil ama sistematik bir fark olarak görülebilir, bilemiyorum. Asıl ilginç olanı genelde OECD ortalamasında erkekler fen puanlarında kızların önündeyken Türkiye'de kızlar erkeklerin önünde. Bu da bizim yıllardan beri bildiğimiz bir takım istatistikleri yine doğrular nitelikte. Yani kız çocukların eğitimine yapılan yatırım her zaman için geri dönüşü daha yüksek bir yatırımdır ve daha önemlidir.
Bu ekonomik düzeyle ilişkisi bağlamında oradaki rapora göre Türkiye'nin dezavantajlı grubundaki öğrenciler içinde en üst düzeyde başarı gösterenler var. Yani %10'da biri galiba o şeylerin dezavantajlı gruplarının. Bu da bence şeyle ilişkili, örneklemle ilişkili. Biz örneklemin hangi okullar olduğunu, onu hangi düzeyde dezavantajlı, hangi düzeyde avantajlı diye tanıtıldığını bilsek yorumu daha sağlıklı yapabileceğiz en azından. Ben bilmiyorum.
Evet, yani aslında burada çok kapsamlı bir veri var. Güzel kullanıldığında buradan çok ciddi anlamda yararlı araştırmalar ve bilgiler çıkabilir, daha ileriye dönük. Çünkü bu hani hakikaten buradan istatistiksel analizlerle çocukların sosyoekonomik düzeyinden tutun da okuldan memnuniyetinin başarıyı nasıl etkilediği konusu bir yığın bağlantıya ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü hani cinsiyet dediğimiz zaman mesela ben sadece cinsiyete bakmakta biraz rahatsız oluyorum. Çünkü bu cinsiyet, yani başarılı kız çocukları, aklıma şu tür sorular geliyor. Başarılı kız çocukları ama bunlar daha üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocukları mı? Çünkü düşük sosyoekonomik düzeyde kız çocukları okula yollamaktan kaçınma gibi durumlar söz konusu. Ya da daha az başarılı okullara yollamak gibi durumlar söz konusu. Yani bu tür şeylere baktığım zaman bu verilerin çok daha kapsamlı incelenmesi gerektiğini. Yani bizim şu anda söylediklerimiz çok kabaca bu verilere bakarak söylenen yorumlar tabii ki.
Bir de bu cinsiyet eşitliği ilgili raporda şöyle bir şey var. Kadın, kız öğrenciler fende çok daha başarılı. Fakat fen alanında ileride meslek yapmak, bir meslek edinmek isteyen kızların oranı erkeklere göre çok düşük. Erkekler fen matematik, başarılı kızlar da sağlıkla ilintili mesleklerle çalışmak istiyorlar. Bu dediğiniz, şöyle demiştiniz, kızlara yapılan eğitimde yaptıran yatırımları biz karşılığını daha çok alıyoruz. Fakat muhtemelen bizim kültürel yapımızdan kaynaklı olarak kızlar bu yatırımı karşılığını veremiyorlar, vermiyorlar değil aslında. Muhtemelen sağlık onlara daha kesin bir meslek gibi geliyor, bilimden uzaklaşıyorlar. Hı hı. Bu da ya aslında verilen eğitimde biraz kültürel durumumuzdan dolayı hem boşa çıkıyor.
Hem eğitimle ilgili hem de toplumsal algıyla ilgili. Örneğin ben bir şey yaşamıştım, mühendis bir kadın, mühendis olmuş. İlk adını vermeyeyim. Yörenin mühendislik programına derse ilk gittiği gün iki kız öğrenci varmış mühendislik sınavında. Şey, inşaat mühendisliği. Hoca gelmiş, bu meslek inşaat mühendisi, sizin ne işiniz var burada demiş. Yani bu algı, düşünün akademisyen bunu söylüyorsa algıyı şey yapın. Bence göreceli olarak gayet sağlıklı demiş kızlar.
Yani aslında Türkiye bir nebze daha şanslı ülkeler arasında. Özellikle hani mühendislik ve fen alanlarında okuyan kız çocuklarının sayısı birçok ülkeye göre daha yüksek aslında. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislik fakültelerinde okuyan kız sayı oranlarına bakarsanız Türkiye'de bu daha yüksek. Ama bu mesleğe dönüştüğünde bir mühendis ya da bilimci olarak devam etme olasılığı daha düşük olabiliyor. Ve özellikle tabii kız çocuklarımızı belirli kalıplara sokmaya çalışıyoruz ve buradaki sıkıntımız da buradan kaynaklanıyor sanırım.
Az önce de bahsettiğiniz bu okul başarısının aslında okuldaki ortamın da çok etkilediğiyle ilgili. Bununla ilgili bir grafik var, okuldaki ortam isimli. Onu alıp onun üzerine konuşmaya devam edebiliriz. OECD ortalamasına göre öğrencilerin hayattan memnuniyetleri ciddi oranda düşük Türkiye'de ve devamsızlık oranı da bizde çok yüksek. Son iki haftada devamsızlık yapılıp yapılmadığı soruluyor sorularda ve bizde kesinlikle var. Şimdi bu memnuniyetsizliğin içinde okulun eğitim sistemini mi düşünebiliriz? Bununla ilgili sorular var mı bilmiyorum. Akran zorbalığından mı bahsedebiliriz? Öğretmenlerin zorbalığından ya da öğrencilerin onları yetersiz bulmasından mı bahsedebiliriz? Bununla ilgili sorular var mı testlerde bilmiyorum. Bunun üzerine de konuşabiliriz. Bu hayattan memnuniyet eğitimi nasıl etkiliyor? Bu hayattan memnuniyet neden düşük?
Şimdi açıkçası beni en çok ürküten sonuçlardan bir tanesi bu. Çünkü Türkiye'de aşağı yukarı birinci ya da ikinci ülkeyiz. İkinci galiba. En düşük yaşam memnuniyeti gösteren kişiler arasında. Dolayısıyla %44 öğrencilerin %44'ü memnun olduklarını yaşamlarından söylemiş. Bu OECD ortalaması ise %67. Bunun ve Türkiye gibi bir iki ülke var, o kadar. Yani onun ötesinde diğerleri sanıyorum bir sonraki %53 gibi bir sayı gibi geliyor. Şimdi dolayısıyla bu beni gerçekten ürkütüyor. Çünkü okul ortamının, ev ortamının ya da Türkiye'nin geneldeki içinde bulunduğu ortamın çocuğu mutsuz ettiği türünde bir göstergeyle karşı karşıyayız. Ve bu çocuğun mutsuzluğu ya da hayatından tatmin olmaması durumu kuşkusuz okuldaki başarısına da yansıyacaktır. Hayatının geri kalan kısımlarına. Şimdi onu zorbalıkla bir araya getirdiğimizde yani bu OECD ülkelerinin pek çoğunda var. Ortalama olarak da zaten %24-23 gibi ortalamalar
öğrencilerin
çıkmış.
Öğrencilerin iyi olma hali diye bir grafik vardı. Onu da beraber gösterebilirsek bununla.
Şimdi bu %24-25 yani 4 öğrenciden biri en az ayda yok soru tam olarak ne? Evet, ayda birkaç kez en az zorbalığa maruz kalıyor. Şimdi bu ayda birkaç kere 4 öğrenciden birinin zorbalığa maruz kalması bize okul ortamı hakkında önemli bir bilgi veriyor.
Aslında öğrenci sayısı da çok az. 7000 öğrenciden bahsediyoruz. Çok daha yüksek aslında baktığımızda oran.
Ha, ama yani oranın aynı olduğunu varsayalım bütün Türkiye'de. Ama 4 öğrenciden birinin akran zorbalığına maruz
kaldığını... Bu oran bile yeter.
Bu akran zorbalığı sonucu mu mutsuz ya da mesela o tür bir soru yok. Öğretmenin çocuğa davranışının nasıl olduğuna dair bir sorumuz yok buralarda. Benim en çok kafamı kurcalayan sorulardan biri o olurdu
bir
mesela.
Bir de şey yok, yani bilmiyoruz en azından. Biz bir araştırma yapmıştık Kağıthane'de okulu terk nedenleri diye. Orada mesela Roman Matan çocukları okula gidiyorlar, kaydoluyorlar ama genellikle şikayet o, bizi dışlıyorlar, bırakıyorlar. Yalnız ne yazık ki romanlar değil, okuyorsunuz gazetelerde, işte bir okulda Alevi öğrenciye baskı yapıyor. Alevilere baskı yapılıyor. Ana dili Türkçe olmayanlar var. Yani Türkiye'de önemli bir nüfus onlar. Yani bu zorbalık onlar giriyor mu? Onlar giriyorsa zaten %60-%70'lere girer bu zorbalık durumu. Bir de hem öğrencilerin birbirlerine zorbalığı var, yaygın maalesef. İşte okuyoruz, uyuşturucu falan arttı. Yani bu artışının bir nedeni birileri zorluyor öğrencileri, o da var. Bir de öğretmen davranışlarından kaynaklanan zorbalık var. Yani çok yönlü, o rakam bana az gibi geldi. Yani hayır, gerçeğe bakınca... Şimdi keşke daha az olsa ama.
Yani öğrencinin %44'ünün sadece hayatından memnun olduğu, %25'inin de geçtiğimiz ayda en az birkaç kere zorbalığa maruz kaldığı, hatta başka bulgular da var. Son 2 haftada en az bir bütün gün okulu okula gitmediği, okulu attığı dediğimiz davranışı gösterdiğini söyleyen çocuklar bunlar. Ve dolayısıyla burada bir şekilde okulla ne derece aidiyet hissettiği, okula ne derece aidiyet hissettiği, okulla ilişkisi ne kadar olumlu olduğu pek belirli olmayan öğrenciler var. Fakat öte yandan bir kısmı da işte öğretmenliğine ilişkin soruları da oldukça olumlu cevaplamışlar. Yani 1/3 kadar öğretmenliğine ilişkin sorulara cevap vermişler. Okul arkadaşlığında işbirliği ve rekabet sorusuna da hem işbirliğinin hem de rekabetin var olduğunu söylüyorlar. Yani
%62 de yalnızım diyor aynı zamanda.
Evet, yani %62 aramızda çok iyi işbirliği yaparız diyor ama yine bir %62 okulda öğrenciler arasında müthiş bir rekabet vardır diyor. Tabii buralarda hani sorular nasıl soruldu, öğrenciler bu sorudan ne anladı tam olarak emin olamıyorum ama yani ortaya çıkan bir durum var ki o da bizim bu okul ortamının ve ev ortamının başarıyla nasıl ilişkilendirildiğini çok daha net görebilmemiz, daha iyi analiz edebilmemiz gerekiyor bu verilerden yola çıkarak. Orada ciddi sorular var. Ama Türkiye için gerçekten kaygı vericidir. 15 yaşındaki çocukların %44'ü eğer sadece mutluyum diyorsa bu gerçekten kaygı verici bir durumdur.
Şimdi bu hem burada zorbalık var, kaygı verici bir durum var hem de şeye göre yani rapora göre ne diyor okul müdürlerinin %63'ü galiba. %63'ü öğretmenlerini şey buluyor. Tam yeterli. Sertifikalı, yetkin buluyor. Ama öğretmenler yetkinse böyle bir sonuç çıkmaması gerekiyor. Orada da bir belirsizlik durumu var. Dolayısıyla bu veriler Bunun üzerinde hem düşünmek hem kuşku duymak gerekiyor.
Bu öğrencinin iyi olma hali grafiğinde bir de şöyle bir şey var. Zeka pek değişen gelişen bir şey değildir sorusu soruluyor öğrencilere. OECD ortalaması 63, bizde çıkan sonuç 60. Biz sanırım başarısızız ve aynı zamanda kendimize çok mu güveniyoruz?
Yani şu burada o sayı şu aslında. Yani zekanın değişmez bir şey olduğuna inananların oranının %60 olduğunu gösteriyoruz. Burada başka araştırmalarda gösterilen önemli bir bulgu şu. Kişiler eğer zekanın değiştirilebilir ve gelişebilir bir şey olduğuna inanıyorlarsa daha çok çaba gösteriyorlar, daha çok çalışıyorlar ve daha çok emek veriyorlar öğrenmeye. Dolayısıyla burada gördüğümüz resim %60'ın zekanın değişmez bir şey olduğunu, dolayısıyla benim eğer matematik kapasitem varsa yapabilirim, yoksa yapamam türünde bir ikilem için, daha doğrusu siyah-beyaz bir görüntüyle yaşadıkları, öyle bir zihin yapısıyla yaşadıkları, eğer kendilerini zeki görüyorlarsa o zaman matematikte başaracaklarına inanıyorlar. Yok, matematik kapasiteleri olmadığına inanıyorlarsa da bu konuda çaba göstermemeyi tercih ediyorlar. Bu da sonuçta kendini doğrulayan bir kehanete dönüşüyor. Yani ne demek istiyorum? Bir şekilde ben başarısız olacağım deyince eğer çaba göstermezseniz zaten başarısız olursunuz.
Bir de bu arkadaşımın bildiği gibi olumlu geri dönütler alan çocuk daha olumlu bakıyor geleceğe, ama Türkiye'nin gerçeğine baktığınızda hem ailede önemli bir bölüm sen adam olmazsın, hem öğretmenlerin önemliliğini sen adam olmazsın diyor. Dolayısıyla biz çocuğa zaten zekanı geliştiremezsin baskısı izlenimi veriyoruz maalesef.
Az önce bahsettik, müdür bize söyleyecek miydi, devam edecek miydiniz?
Yok tamam.
Ben yeni soruya geçecektim de. Okul müdürlerinin öğretmenleri yeterli bulmasından bahsettik, ama aynı zamanda raporda da şöyle bir şey var. Biz OSD'ye göre yüksek lisanslı öğretmen sayımız çok düşük. Ama müdürler öğretmenleri yeterli buluyor. Öğretmenler öğrencileri yetiştiriyor. Öğretmenler yetersiz. Çocuklar ne yapsın?
Şimdi öyle tabii yani burada... Şimdi öğretmenlerin yeterliğinin kıstası ne olduğu...
Yüksek lisans mıdır, değil midir?
Evet, yani burada
farklı tabii ama.
OECD'nin bize verdiği iki bulgu. Bir tanesi hocamın daha önce söylediği gibi müdürlerin değerlendirmesi. İkincisi de yüksek lisans yapmış olan öğretmenlerin oranı. Şimdi bugün Euronews'da bir konuşma, Euronews'la bir konuşma yapmıştık. Orada Menekşe Hanım da yazdı aynı şeyleri. Yani burada temel olan meselelerden bir tanesi, OECD ortalamasına baktığınız zaman %48 gibi bir yüksek lisans yapmış öğretmen oranı görüyoruz. Türkiye'ye baktığınızda bu oran dezavantajlı okullarda %19'a, bu da ilginçtir. Avantajlı okullarda ise %11'e düşüyor. Yani aslında OECD ortalamalarına baktığınızda dezavantajlı okullarda %40, avantajlı okullarda %48 olan yüksek lisanslı öğretmen sayısı Türkiye'de tersine bir ilişki gösteriyor. Hem çok düşük, %18 ve %11 gibi, hem de nedense avantajlı kısımlardaki okullarda yüksek lisans yapan öğretmenin sayı oranı daha da düşük.
Bu şunu aklıma getiriyor. Bakın, pek çok insan, eğitimle ilgili olanlar köy enstitülerini bilirler. Ve köy enstitülerini genellikle büyük oranda olumlu bakarlar. Çünkü gerçekten de o köy enstitülü öğretmenler emsali İlkokul öğretmenlerinden çok daha başarılı olmuşlardır hayatta öğretmen olarak. Şimdi o öğretmenlere bakarsanız, çok başarılı öğretmenlere bakarsanız, lise 2 mezunudur öğretmenler. 80'e kadar bizde lise öğretmenleri 3 yıllık yüksekokul öğretmeniydi. Şimdi 82'den beri 4 yıllık okulda okutuyoruz. 97'den beri de matematik fen alanlarında 5 yıllık okutuyoruz. Lisans ve ortak birleştirilmiş lisans ve yüksek lisans programı deniyor ona. Dolayısıyla belki de rakamların, yani %11, %16, %18'ler rakamlar oradan kaynaklanıyor. Ama söylemek istediğim şu, öğrenim düzeyi artmış durumda ama geçmişteki öğrenim düzeyi daha sınırlı olanlar kadar başarılı öğretmen yok. Dolayısıyla Türkiye koşullarında bu yüksek lisanslı, ben 82'den beri eğitim fakültesinde çalışıyorum. Yüksek lisanslı olması olmaması bence önemli. Zaten Türkiye sonuçta onu gösteriyor. Tam tersini gösteriyor OECD'nin. Önemli olan öğretmenin öğretmenliği. Şimdi o noktada yani Türkiye'nin bir sıkıntısı maalesef. Şimdi hem sistem ne yaptı sistem? Eleştirel düşünen şu lablup öğrenci yetiştirmeden vazgeçti. İkincisi sistem yoğun bir şekilde okullarda dini bilgileri dayatmaya başladı kendi anlayışların çerçevesinde. Şimdi üstelik biz 97 yılında bir model, öğretmen yetiştirme modeli uygulandı Türkiye, uygulanmaya başladı. Bu model Dünya Bankası'nın parasıyla, uzmanlarıyla, kredisiyle, yani paradı derken krediydi o, bize yabancı olan bir sistemi getirdiler. Benim öğretmen yetiştirme sistemimiz diye kitabım var. Eğitim fakültelerinin derdi belli, yükün derdi ne diye bu sisteme karşı yazılarımdan oluşan kitabım var. O sistem öğretmeni teknisyene indirdi. Yani hem sistem eleştirel öğrenci yetiştirmeyi engelledi hem de sistem öğretmeni teknisyen yaptı. Bu teknisyenin şeyi olsa ne olur? Yani master olsa, doktorası olsa ne olur? Teknisyen. Hani askerde iş hizmet talimatı vardır. Yaptın mı bilmiyorum. İş hizmet talimatında her şeyi söyler. Bir adım at, iki adım geri git, üç adım ileri git. Öğretmenler şimdi aşağı yukarı onu yapıyor. Yani çocuğun duyusal ve bilişsel ve devinimsel gelişimini, üç boyutunu aynı anda geliştirmiyor. Ne öğretecek? İki kere iki dört. Onu öğretiyor, çakıp gidiyor. Dolayısıyla o yüksek lisansa bağlamamak lazım. Benim görüşüme göre öğretmenin öğretmenliği sevip sevmemesine bağlamak lazım. Şimdi okuyorsunuz gazetelerde işte İmam Hatip'e şey yap, oruca kalkanım dayak atıyor, kalkmıyor diye. Namaza git ya da niye camiye git diye baskı yapıyorsun. Yani bu tür baskıların olduğu yerde öğretmenin doktorası olsa ne olacak?
Aslında ben, orada verilerimiz de var. Yani orada veriler bize şunu gösteriyor. İşini daha çok seven öğretmenin sınıfındaki çocuklar daha başarılı oluyor.
Orada, onu, bir, orada da söylüyor.
Orada da söylüyor o, yani evet. O yüzden.
Güzel yok
o bağlı yani OECD verileri
Türkiye'de
tarafından bağlanan.
Türkiye'de 167'si öğretmenlerin şevkle ders anlattığını düşünüyorlarmış. 167'de bayağı büyük bir oran.
Evet yani. Ama daha çok şevkle anlattığını düşünenler, başarılı düşünen çocuklar daha başarılı çocuklar. Yüksek, puanları daha yüksek olan çocuklar.
Biz genelde eğitim sistemindeki yani çok, bu milliyetimin eğitim sistemindeki değişimleri, sıkıntıları vesaire konuşuyoruz. Şimdi bu kadar öğretmenlerden bahsettik. Bu öğretmen yetiştirilirken ne değişti? Bu kadar işte 97'den bahsettiniz. Neler değişti? Teknik olarak neler değişti?
Hiçbir şey değişmedi.
Öğrenci profili mi değişti acaba? Öğretmenlerin.
Yani 97'den beri yetiştirdiğimiz öğretmenlerde büyük bir oranda laik, bilimsel, demokratik eğitime karşı öğretmenler yetiştiriyor. Yani çok önemli bir değişiklik oldu. Daha çok piyasacı öğretmen yetiştiriyoruz. Daha çok, şimdi bakın, merak edin, girin herhangi bir eğitim, şimdi değil tabii, eğitim fakültesinin misyon ve vizyon açıklamalarına girin. Sonra düşünün bizim öğretmenlerimiz bu misyon, vizyona ne kadar uyuyor diye. Tamamen ters.
Şimdi maalesef. Tabii orada öğretmenin rolünün, müdürün rolünün ve de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da bütün o teşkilatın rolünün ne olacağı konusunda kapsamlı bir düşünme geliştirmek gerekiyor. Yani öğretmene yetki veriyor musun, vermiyor musun? Öğretmeni sadece belirli basamakları uygulayan, işte talimatları uygulayan bir kişi olarak sınıfa koyduğunuz bir robot gibi mi ele alıyorsunuz? Yoksa öğretmene bir orada bir yetki verip onun kendi inisiyatiflerini kullanmasına izin veriyor musunuz? Bütün bunlar aslında çok önemli bir bakış açısının sonucudur. Yani bir Türkiye ilk önce şuna karar vermek zorunda. Ben eğitimde ne yapmak istiyorum? Ve bu da ne yazık ki sık değişen Milli Eğitim Bakanlığı, sık değişen, yani bakanların kendileri sık değişiyor ve bu sık değişen sistemler yüzünden tam bir oturuşmuş değil. Yani evet, altta belirli bir eğilimi görüyoruz uzun yıllardır. Fakat bu hani muhafazakar eğilime doğru yönelme, işte gittikçe bilimsel eğitimden uzaklaşma gibi bir takım eğilimleri görüyoruz. Ama bu aslında bir temel felsefeyi de yansıtan bir durum değil bence. Bence o sorunlardan bir tanesi o temel felsefenin eksikliği. Burada görmediğimiz şeylerden bir tanesi, hani benim değinmek istediğim meselelerden bir tanesi, Türkiye kimi eğitmek istiyor? Nasıl bir eğitim sunmak istiyor? Türkiye nasıl bir eğitim ortamı sağlayarak geleceği nasıl inşa etmek istiyor? Buna karar vermek zorunda. Beni en
pardon,
çok...
Pardon, buyurun. Yani Türkiye maalesef buna karar vermiş durumda. Türkiye geçenlerde Din Şurası'nda ne dedi Cumhurbaşkanımız? Dinin emirleri doğrultusunda yaşamak durumundayız dedi. Yani 2017 müfredatı dediğinizde, 2017 müfredatı bakın, öğrencilerin üçte biri şu anda İmam Hatip'te okuyor. Ve İmam Hatipler için o müfredat ne diyor? Diyor ki, güncel sorunları Kur'an-ı Kerim ve hadislere göre çözecek öğrenci yetiştireceğiz diyor.
Bizim de OST raporunda düşük güncel sorunları çözebilme başarımız da düşük.
Şimdi çok düşük. Dolayısıyla sistem belli. Bizim başbakan da o zaman 2002'de bu 4+4+4 yasası gelmeden önce ne dedi? Dininin ve kininin davacısı öğrenci. Yani bu hedef belli. Bakın bugün haber vardı. Bugün mü dün mü? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde anaokul öncesinde din dersi başlatacak. Müftüler oraya girecek. Yani hedef belli. Hedef 2023. Onun için ben arkadaşıma katılmıyorum. Bir de başka bir şey var. Yani bu esasında OECD bir ekonomik olarak kapitalist anlayışlı bir örgüt. Olumlu şeyler yapıyorlar, ayrı bir konu. Ama bazı göstergeler üzerinde bence anlamsız değer veriyorlar. İşte bir tanesi yüksek lisans. Yani bizim şeyimize uymuyor. Çünkü var olan sistemle yüksek lisansı doktora da yapsanız fark etmiyor. Aynı mesela başka bir örtek şey, akreditasyon. Yani yaygın şu anda belki 20 tane eğitim fakültesi akreditasyon almış durumda. Ama tekrar ediyorum, vizyonlara, misyonlarına bakın. Bir de şu andaki öğretmen örgütlerinin tutumlarına bakın. Yok. Dolayısıyla yani bu OECD'nin göstergeleri her zaman için yani başarıyla birebir ilişkili olmayabilir. En azından benim kuşkum var. Bir de başka bir şey var. Biraz önce hani öğretmenin tutumuyla ilişkili söyledi. Ne yazık ki şimdi aynı OECD ülkeleri Bologna sürecini başlattılar 99'dan beri ve Bologna süreci çerçevesinde yüksek öğretimde bile yeterlik çerçevesi var. Hı hı. Şimdi yeterlik çerçevesi dediğiniz, bırakın ilkokul, ortaokul öğretmenini, üniversite, akademisyeni bir teknisyene indirgeyen bir durum. Biz YÖK olarak kabul ettik. Belki okulda
da uygulanıyor.
Ama düşünün ya, akademisyeni teknisyene indirgedi. Bu Türkiye yüksek yeterlikler çerçevesi. Bologna istiyor, süreç istiyor. Yani OECD istiyor bir yerden. Hı hı. Ama siz öğretmeni teknisyene indirirseniz, akademisyeni teknisyene indirirseniz eğitimi öldürüyorsunuz demektir. Dolayısıyla geleceğimiz bu bağlamda parlak değil. Yani ben umutlu değilim. Umut nerede umutluyum ki? Bu sürmeyecek. Bu toplum bunu taşıyamaz. Bu toplum bu sistemi değiştirecek. Bu toplumun kaderi laik ve bilimsel eğitimde. Olacak.
Bu biz OECD raporlarını alıyoruz, PISA sonuçlarını alıyoruz.
Unutuyoruz ama rapor
unutuyoruz var, işte, evet onu soracaktım. Milli Eğitim bunları alıp, aa tamam biz şunu düzeltelim, burayı toparlayalım, burada işte çocuk sorunu çözemiyormuş, okuduğunu anlamama oranı ciddi yüksek. Şimdi burada bulamadım da özellikle kız öğrenciler okuduklarını anlamıyor demiş. Matematikte falan kızlar önde fakat okuduğunu anlayamıyorlar. Çok ciddi oranlar var. Bunun için Milli Eğitim gerçekten ele tutulur bir şey yapıyor mu? Şeyi biliyorum, ABİDE diye bir kendileri bir test düzenlediler. Bu OECD'nin kriterleri bizim değerlerimizi karşılamıyor. Biz kendimiz bir şey yapalım ama o raporda da, şimdi yanlış hatırlamıyorsam, öğrencilerin dörtte biri gibi bir oranı okuduğunu anlamıyor
daha
gibi.
Yüksek, daha yüksek, %40'a yakın
bir oran. Saçma sapan bir sonuç çıktı aslında.
Dördüncü sınıf öğrencileri, %49 mu ne?
%40 civarında bir sayıydı, %43 diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Orada dördüncü sınıf öğrencilerini %40'a okuduğunu anlamıyor. Şimdi biraz önce söylendiği gibi okumada 6 düzeyde belirleniyor düzeyler. 2 minimum, yani 2 günlük hayatta var olabilmek için gereken en düşük düzey olarak belirleniyor.
Benim çizelge 2'yi göstersin.
Son attıklarımdan çizelge 2'yi alabilir miyiz? Burada da şöyle diyor, %16 4 işlem yapamıyor 8. sınıf öğrencilerinin. Bunların da 4'te 1'i de evet. Türkçe bilgisi temel seviyenin altında.
Evet.
Türkçe
bilgisi. O 4. sınıf öğrencileri. Şimdi bunlar 10. sınıfa geldiğinde ne oluyor diye merak ettiğimizde şeyde okumada 1. seviyeyi aşamayan, yani bu ne demektir? 2. seviye dediğimiz asgari gereklilik olarak belirtilen seviyeye ulaşamayan öğrenci sayısı %26. Yani 4 kişiden 1 kişi okuduğunu anlayamıyor. Yani 4 kişiden 1 kişi Türkiye'de okuduğunu anlayamayıp, konuşulanı anlayamayıp, bir şekilde bunu hiçbir şekilde kullanamayan ve dolayısıyla işte geleceğimizi belirlemek için oy veren, günlük işlerimizde bizimle birlikte çalışan insanlar bunlar. Yani sonuç olarak bizim herkesi getirmiş olmamız beklenen düzeydir. Yani birinci düzeyde %0 olması gerekir. Herhangi bir beklenti, yani asgari beklenti, eğitimden asgari beklentimiz birinci düzeyde kimsenin olmamasıdır. Halbuki 4 kişiden 1 kişi orada. Matematikte de düzeyler aynı, fende de öyle. Yani ve öteki uca baktığınızda da maalesef çok düşük. Yani 6 seviyesine çıktığımızda yani okumada binde 2 kişi. Yani yüzde falan değil, binde 2 kişi okumada 6 düzeyine, en üst düzeye gelebiliyor. Yani zaten 7000 kişilik örnekler var. Bu 7000 kişiden 14 tanesi bu 6. seviyeye gelebilmiş, yok gibi bir şey. Yani öyle bir ekibimiz yok. Okuduğunu çok iyi anlayıp, değerlendirip, tartışabilen, konuşabilen, akıl yürütebilen bir insanımız çok çok az.
Yani diğer sınavlarda da öyle değil mi? 500 puanlı
üniversite sorular, sınavları vesaire.
Sıfır çekenler çok. Hiç doğru yanıt yapamayanlar çıkıyor. Aynı şey burada da. Bir de bu 5-6 düzeydeki başarı oranımız OECD ortalamasının 3 kat, 4 kat düşük.
Aslında onunla ilgili bir takım grafikler vardı bu. Okumada, matematikte ve fende ikinci düzeyin altında kalanlarla 5-6 düzeyindekilerin
evet,
oranı diye.
Trend Türkiye OECD diye bir grafik var.
Şuna benziyor.
Yok, o değil o zaman. Hemen bir saniye.
Orada aslında çok net bir şekilde.
Matematik en iyi en kötü, ondan sonra okuma en iyi en kötü vesaire.
Bu da önemli bir grafik tabii. Bu yıllar ötesinde nereye geldiğimizi, hani biraz önce söylediğimiz 2015 düşüşünü çok net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla kazanımların nerede olduğunu çok net gösteriyor. Burada bir şey daha eklemek istiyorum. O OECD ortalamasındaki düşüşe de dikkat çekmek istiyorum. Yani genelde dünyada aslında bir becerilerde azalma eğilimi var.
Bunu o da dikkat. Bu alanda Çin'de 4 eyalette en birinci her konuda.
Çin, evet.
O ilginç.
Yani evet, şu anda Çin'deki 4 eyalet inanılmaz bir yüksek düzeyde eğitim performansı gösteriyor.
Bizden
büyük fark atmışlar. Sadece bize değil, birçok ülkeye büyük fark atmışlar şu anda. Evet. Ama buradaki temel gösterge...
Bir anne... Yanlışlıkla girdi büyük ihtimalle.
Buradaki temel gösterge yükselmekte olan bir trendin 2015'te ciddi bir şekilde düşmüş olması. Ama bu yükselmeleri de, yani 15-20 puanlık yükselmeleri de bir miktarda hani rastgele yükselmeler gibi de görebiliyorum bazen. Çünkü hani sistematik bir değişim ne yönde ondan çok emin değilim açıkçası.
Rıfat Hocam aslında bu sorunun cevabını kendisi verdi. Bu eğitim sistemi nasıl düzelecek? Layık ve bilimsel eğitime ilerlememiz gerekiyor. Siz çok kısaca sizin bunun için çözüm öneriniz ne? Neyle toparlayabiliriz bu durumu? Sisteme neyi ekleyebiliriz?
Yani bilmiyorum, bu kolay bir soru değil çünkü çok analiz gerektiriyor ama şu anda benim bu resimde gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi Türkiye'de 5-6 düzeyindeki oranların çok düşük oluşu. Yani bu ne demektir? 5-6 düzeyi bize niçin gerekiyor? Türkiye'yi öne götürecek, işte Nobel'leri alacak veya önemli atılımları yapacak kişiler kimler olacaktır? Bu 5-6 düzeyinden. Matematikte, fende, okumada 5-6 düzeyinde işlev gören insanlar ancak bunları yapabilecek. Dolayısıyla bizim bir noktada kendi öğrencilerimize bu tür eğitimi sağlayacak okullara ihtiyacımız var. Ve ne yazık ki bir Anadolu Lisesi kavramımız vardı. Bunları bir şekilde eskisi gibi yürütmüyoruz. Dolayısıyla imkanları kısıtlı olup da çok yetenekli olan öğrencilere çok yüksek imkanlarda eğitim sağlayacak bir ortam sağlamıyoruz. Dolayısıyla benim temel taleplerimden bir tanesi kapasitesi yüksek olan öğrencileri daha da ileri götürecek, 5-6 seviyesine taşıyacak bir eğitim sisteminin oluşturulması. Bir yandan da bir düzeyinde olan kişilerin hiçbir şekilde birde kalmayıp ikiye doğru itilmesi. Yani bir anlamda en üst düzeyin sayısının arttırılması ve en alt düzeyin sıfırlanması gibi bir önerim olur.
Yani ben genel olarak söyledim, biraz açmak gerekiyor o söylediğimi. Bir, yani en basiti, geçen yani 2015'tekine baktığımızda o düşük performans işte en yüksek performansı fen liseleri gösteriyor. Sonra Anadolu liseleri gösteriyor. Diğer liseler düşük. Dolayısıyla hiç yani böyle laiktir, bilimseldir falan lafına girmeden liseleri Anadolu lisesine, fen lisesine dönüştür, sorun çözülüyor. Ama tabii onu çözmek için biraz önce değindiğimiz gibi ülkenin vizyonunun farklı olması gerekiyor. Siz eleştirel düşünmeyi kaldırırsanız zaten istemiyorsunuz. Müfredat değişikliğinde bilim anlayışını, evrim kuramını kaldırırsanız zaten öğrencinin yaşamını belli bir şeye sokuyorsunuz. Siz eğitimde söylentiye ağırlık verirseniz zaten umutları kesiyorsunuz. Nedir söylenti? Bundan 1400 önce söylenenleri biz çocuklara öğretiyoruz. Ha, isteyen öğrensin tabii, dinini sonuna kadar öğrensin ama biz devlet olarak benim inancımı sana nasıl öğretirim? Hangi hakla öğretiyorum yani? Ve de benim inancım seninkinden niye daha iyi olsun ki? Öyle bir kanıtı var mı? Dolayısıyla var olan bu hani AKP iktidarında yapılmak istenenin tersini yaparsak en kısa şeyle.
Şimdi aslında orada önemli
süremizin
bir...
Süremizin de aslında biraz açmak üzereyiz. Ona göre böyle toparlayıp kapatabiliriz. Süper olur.
Yani bir şu anda bir Milli Eğitim Bakanlığımız var. Rehberlik psikolojik danışmanlık alanında profesör. Rehberlik psikolojik alanının temel işlevi nedir biliyor musunuz? Kendisi de güzel söyledi. Geçen gün demiş. Öğretmen kendisini tanıyacak. Öğrenciyi tanıyacak. Öğrencinin gelişmesine yardım edecek. Şimdi siz böyle alanın profesörüysünüz, bakansınız. Ondan sonra kalkıyorsunuz okul öncesinde din dersi. Siz okul öncesinde din dersi alan çocuk nereye gelişir Allah aşkına?
Şimdi çok ilginç bir şekilde ben de bakanımızla ilgili bir şey söyleyeceğim. O da düşünme becerileri eğitimi dersine talim terbiye kuruluyken müfredata yerleştiren kendisiydi. Dolayısıyla bunun şu anda olmaması beni çok şaşırtıyor açıkçası.
Evet, bu da hedefi gösteriyor. Yani onu görmemiz lazım. Arkadaşlar, görmemiz lazım. Ben 55 yıl, 2 ay oldu ben öğretmenlik yapıyorum. 55 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Dolayısıyla 27 Mayıs Dan sonra öğretmenliğe başladım. Türkiye'nin neler geçiyor? Hani şarkı var değil mi? Neler? Kimler geçti, kimler geldi? Aynı. Yani Türkiye'nin nereden nereye gittiğini maalesef görüyorum. Dönüştürmek için eğitime önem vermek lazım. Özetle tekrar vurguluyorum. Bilimsel ve laik eğitim. Başka yolu
çok
yok.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Meraklısının bilimin bu hafta sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.